Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimizin Hayat Ölçüleri programımızda ibadetlere ve hayır işlerine devam etmek, bunlarda süreklilik bölümü Riyaz-ı Salihin'in bu bölümündeki hadislerinden okuyacağız inşallah bugün. Ömer bin Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular diyor. Bir kimse geceleri okuduğu zikir ve duasını okumadan veya tamamlayamadan uyur da sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa gece okumuş gibi sevap kazanır. Demek ki Müslümanların böyle virtleri oluyor. Her gün yapmayı, tekrar etmeyi adet haline getirdikleri, itiyat haline getirdikleri zikirleri olur, istiğfarları olur, Kur'an okumaları, Kur'an tilavetleri olur. Bunu devamlı yapmak lazım. Eğer diyor unuttu, yapamadı da uyuduysa sabah kalkınca, sabahla öğle arasında yaparsa yine gece yapmış gibi, seher vaktinde yapmış gibi olur. Hadis-i şerifte geçen hizipten maksat, hizip kelimesi geçiyor, hizip. Virt manasında bir müminin bir gündüz ve gecede yerine getirmeyi alışkanlık haline getirdiği ibadet ve taatler, dua ve zikirlerdir. Evradu ezkar. Bunlar farz ibadetler dışındaki nafileler cinsinden olup olur. Nafiledir bunlar. Hizip namaz kılmak, Kur'an kıraati, dua ve niyaz, tesbihat ve çeşitli zikirler nevinden olur. Bunlardan biri veya birkaçı bir arada da olabilir. İki rekat namaz kılar, peşinden istiğfar eder, tevhid getirir, salavat getirir. Bunu her zaman yapar. Asıl olan ve istenilen hizbin devamlılığı ve ihmal edilmemesidir. Damlaya damlaya göl olur dedikleri gibi. Her gün az da olsa bunu yapa yapa tekrar ede ede bu bir müddet sonra bakarsınız yığılmış, göl olmuş, deniz olmuş. Şayet bu ibadetler herhangi bir sebeple yerine getirilemezse, daha sonra vakit geçirmeden telafi edilir. Resul-i Ekrem Efendimiz bir önceki gecenin sonuna kadar yerine getirilmeyen hizbin bir sonraki günün öğle namazı vaktine kadar telafisini tavsiye buyurmuşlardır. Bu ve benzer hadisleri dikkate alan bazı alimlerimiz öğleye kadar olan vakti bir önceki geceye tabi saymışlardır. Bu sebeple günün orucuna vaktinde niyet etmeyenin zeval vaktine kadar niyetlenebileceğini kabul ederler. Bazıları bu vakte büyük kuşluk adını verirler. Bu hadis şu ayetle uyum içerisindedir ve o Allah öğüt almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirdi. Bu ayet-i kerime gece ile gündüz birbiri ardına geldi ki öğüt alın, nasihat alın, faydalı işler yapın. Yani gece yapamadığınızı gündüz yapın, gündüz yapamadığınızı gece yapın diye. Bu ayet-i kerimeyle bağlantılı olarak o hadisi söylüyor Efendimiz. Sebeb-i nüzullerde ifade ediliyor. Ayetin iniş sebeplerinde veya inince yaşanan hadiselerde. Bu ayet-i kerime inince Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e haber gönderip Allah size lütufta bulundu, kolaylık verdi. Artık gece yapamadınız, gündüz telafi edin buyuruyor. Onun böyle bir şey olmuş herhalde, yapamadığı bir durum olmuş. Bu genel hükümden hareketle gündüzün hizbini yapamayan gece, gecenin hizbini yerine getiremeyen de onu gündüz telafi eder. Bu görüş seleften Abdullah İbni Abbas, Selman, Katade, Hasan-ı Basri gibi meşhurlardan nakledilmiştir. Hasan Basri, geceleyin yapacağı ibadet ve taatten aciz kalana gündüzün evveli, gündüz yapacaklarından aciz kalana da gecenin evveli yeterlidir demiş. Zamanı geçirilmiş ve kazaya bırakılmış ibadetleri ölüm gelmezden önce yerine getirmekte acele davranmak gerekir. Yani bu bahsettiklerimiz nafileydi ama farzlardan kaza varsa, namazdan, oruçtan kaza varsa, haçtan bunları ölüm gelmeden bir an evvel kaza etmek gerekir. Çünkü ibadetlerdeki gecikmede afetler vardır. Ölüm gelir, hastalık gelir, yaşlılık gelir. Yapılamayabilir. Sonra da sıkıntıya düşer insan. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz. Bir adet edinilen nafile ibadet ve zikirleri sürekli hale getirmek gerekir. Efendimizin böyle sürekli yaptığı nafileleri vardı. Bir nafileye başladı mı bırakmaz Efendimiz buyuruyor sahabiler. Dolayısıyla güzel adetleri tekrar etmek lazım. İki, nafile ibadetlerin de kazası vardır. Herhangi bir özür sebebiyle zamanında yapılamayan ibadet ve taatleri, zikirleri kaza etmede acele davranmak tavsiye edilmiştir. Farz değildir ama kaza edilebilir, kazası vardır. Mesela öğlen namazının ilk sünnetini yetişemedik, farza yetiştiysek farzdan sonra onu kılarız ki bu kaza olur. Çünkü onun vakti ezanla farz arasıdır. Büyük fazileti büyük olduğu için onu biz namazdan sonra kaza ederiz. Yine o fazilete ermek için. 3. Kaza edilerek yapılan ibadetlerin sevabı vaktinde yerine getirilen ibadetin sevabı gibi tamdır. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur bu da. Kullarına lütfediyor. Onlara da tam ecir veriyor kıymetli dinleyenler. Diğer bir hadis-i şerif. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdular ki, ey Abdullah, filan kimse gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken sonra geceleri ibadet etmeyi terk etti. Ya Abdullah, la tekun misle filan. Kâne yegumul leyle feterake kıyamel leyl. Geceleri kalkıyordu kıyama, namaz kılıyordu, Kur'an okuyordu. Sonra diyor bu kıyamul leyli terk etti. Onun gibi olma. Demek ki sahabe-i kiram geceleri kalkıyordu. Terk edenler de Efendimizin hoşuna gitmiyordu. Falanca kalkıyordu ama artık kalkmaz oldu diye. Sahabe demek ki hepsi kalkıyordu hemen hemen diyebiliriz. Buradan öyle anlaşılıyor. Teheccüd namazı sahabenin devam ettiği bir namazdı. Teheccüd ibadeti, gece ibadeti. Geceyi baştan başa uykuyla geçirmek doğru değildir. İnsana uyku, az bir uykuda yeterli olabilir. Vücut çabuk dinlenir. Sonra kalkar, ibadet eder. Tam dinlenemediyse biraz daha istirahat eder. Sabahta kalkıp işine gider. Bunu adet haline getirmek lazım. Efendimiz onun gibi olma diyor. Bak o terk etti, sen terk etme. Gece ibadeti denilince genellikle teheccüd namazı anlaşılır. Fakat geceliğin okunması adet edinilen Kur'an, sürekli hale getirilmiş zikir ve tesbihler de birer ibadettir. Namazın yanında bunlar da insanın virt edindiği şeylerdir. Ashab-ı kiram zaten öyleydi. Kur'an-ı Kerim'i tekrar ediyorlardı. Hadisleri tekrar ediyorlardı seher vakitlerinde. Dolayısıyla bizim de öyle virtlerimiz olması lazım kıymetli dinleyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başlanılan bir ibadetin veya hayırlı bir işin devamlı olmasını tavsiye ederlerdi. Bu sebeple devamlı kılınamayacak kadar çok ibadet ve amellerin yüklenilmemesini tavsiye ederlerdi. Yani devam edilemeyecek, insana ağır gelecek şeye hiç başlama, itidalli başla diye. Çünkü o az da olsa sürekli olan ibadet ve taatlerin Allah katında daha sevimli ve makbul olduğunu sahabeye sıkça hatırlatırdı. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ buyururlardı. Veya خَرْلُ الْاَعْمَالِ diye de Allah katında amellerin en sevimlisi, en hayırlısı, en eftali az da olsa devamlı olandır. Çünkü az da olsa devamlı olan çok, sonuçta çok olur. Çok olup kısa sürede biten sonuçta az olur. Bu bizim meşhur meselemiz tavşanla kaplumbağanın yarışı gibidir. Tavşan hızla gider, oturur, yatar, dinlenir. Kaplumbağa yavaş yavaş devam eder ama sonuçta kaplumbağa hedefe varır, tavşan varamaz. Bu misaldir yani az da olsa devamlı olmak. Böyle yapmak, insanın yaşayışını prensiplere bağlaması, kendi kendini kontrol edebilmesi, hesaba çekebilmesi ve hayatını düzene sokması anlamına gelir. Az da olsa devamlı olan düzenlidir demek ki. Kendini hesaba çekebiliyor, kendine sahip olabiliyor demektir. Kararsız olmak kadar zararlı bir davranış yoktur. Kararsızlık kadar zararlı bir davranış yoktur. Çünkü kararsızlar ya hiçbir şeyi yapamazlar veya başladıkları bir şeyi neticeye ulaştıramazlar. Her iki halde zarardadır. En kötü karar kararsızlıktan iyidir derler ya. Güzel bir sünneti ihya edip ona devam eden bir insanın daha sonra bunu terk etmesi dinimizde hoş karşılanmamıştır. Güzel bir sünnete başladıysak devam ettirelim. Çünkü bu durum ibadet hayatında ve iyi işler yapmakta ilerlemiş, kemale yönelmişken geri adım atmak ve manevi yönden mertebe kaybetmek demektir. Geri dönüş. Müminin vazifesi ise geri gitmek ve kaybetmek değil. Her geçen gün daha ileri, daha mükemmel ve kazançlı olmak için çalışmaktır. Müslüman artarak devamlı ilerlemesi gerekir. Tabii zor bir iş. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin. Hadis-i şeriften neler öğrendik? 1. Adet edinilen hayırlı işleri, sünnetleri, ibadet ve taatleri sürekli, devamlı yapmakta kararlı olmak lazımdır. 2. Uygun olmayan davranışlarından dolayı kınanan bir kimsenin ismini anmamak daha doğru olur. Peygamber Efendimiz falanca gibi diyor. Biliyor ama ismini söylemiyor. Demek ki işte bazıları şöyle yapıyor diye yanlış bir şeyi örnek vermek zorunda kalırsak isim vermeden söylemek daha uygun doğru. İbadet ve taatten farz ve vacip cinsinden olmayan sünnet ve nafileleri terk edenler de hoş karşılanmaz, kınanır. Yani bu farz değil nasıl olsa sünnette terk edeyim dese bu da diyor pek hoş karşılanmaz. Yani günaha girmiş olmaz ama kardan zarar etmiş olur. Kendisini zarara uğratmış olur. Dolayısıyla bu da pek hoş karşılanmaz. Bir diğer hadis-i şerif Hazreti Ayşe radıyallahu anha naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı, sancı veya benzer bir sebeple gece namazını geçirirse bir sonraki günün gündüzünde 12 rekat namaz kılardı. Gecede demek ki ilk zamanlar 12 rekat kılıyor Efendimiz. Sonra 9'a düşmüş yaşlanınca vitirle birlikte. Demek ki 12 kılamadığı zaman gece diyor gündüz onun yerine 12 rekat nafile namaz telafi ederdi sabahla öğle arası. Bir beşer olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hastalık anları, ağrı ve sancıları, uyuyup uyanamadığı zamanlar olmuştur. Nadir de olsa. Bu gibi durumlarla karşılaştığında 5 vakit farzın dışındaki nafile namazları bazen zamanında kılamadığı olmuştur Efendimizin de. Sağlığın yerinde olmayışı, ağrı ve sancılar, uyku hali ve insanın iradesi dışında ortaya çıkan benzer sebepler, yolculuk olabilir. Kişinin ibadet hayatında aksaklıklar meydana getirebilir. Ancak bunlar geçici durumlar olup telafisi mümkündür. Arızi durumlar normale döndüğünde telafi edilir. Böyle zaruri mazeretlerden dolayı itiyat edinilen ibadetlerin aksaması onların sürekli oluşuna zarar verici nitelikte kabul edilmez. Sürekli yani arada aksayabilir, bu da sürekli sayılır. Telafi ettiği müddetçe. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem Efendimizin nafile ibadetler nasıl yerine getirdiğini bir başka rivayette şöyle anlatmıştır. Allah Resulü bir iş yaptığı zaman onu sürekli yapardı. Gece uyur veya hasta olursa gündüz 12 rekat namaz kılardı. Yani gece ibadetini yapamadığı için telafi ediyor gündüz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyumaksızın sabaha kadar namaz kıldığını, Ramazan ayı dışında peş peşe bir ay oruç tuttuğunu görmediğim. Yani sabaha kadar namaz kıldığını görmedim diyor. İşte bir ay bütün Ramazan dışında oruç tuttuğunu görmedim diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Demek ki Efendimizin ibadetinde bir itiyat hali var. Gece istirahat ediyor, namaz da kılıyor. Diğer vakitlerde oruç da tutuyor. Bazen dinleniyor da devamlı oruç insana yorucu gelebiliyor. Hadisten öğrendiklerimiz hastalık, yolculuk ve uyku gibi sebeplerle geçirilen nafile ibadetler daha sonra kaza edilebilir. Nafile ibadetler kaza edebiliriz. Yani bu menfaatini seven akıllı insanlar için geçerli bir şey. Ya ben nasıl bu hayattayken imkanım fırsatım varken nafile de olsa sevap kazanma fırsatını kaçırırım, bunu kaza edeyim diye düşünen insanlar için bu mümkün. Sünnetleri sürekli yapmak faziletlidir. Peygamberimizin sünnetlerini sürekli yapmak faziletlidir. Cenab-ı Hak bizlere de böyle devamlılık nasip etsin. Devamlılık insanın hayatında çok önemli bir konudur kıymetli dinleyenler. Riyaz-ı Salih'in bundan sonraki bölümü yani ibadetleri devamlı yapmak, hayırları devamlı yapmaktan sonra sünneti korumak bölümü. Bu da aynı konuyla devamlı bağlantılı, sünneti devamlı yapmak gibi. Sünneti ve sünnetin ortaya koyduğu edepleri korumak. Sünneti riayet. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber size ne verirse onu alın. Neyi yasaklarsa ondan da sakının. Bu ayet-i kerimenin baş tarafında ganimetlerden bahsedilir. Bunu dikkate alan bazı alimler, Resul-i Ekrem'in verdiği şeyden maksadın ganimet olduğunu söylerler. Resulullah'ın verdiği ganimet alın, vermediğinden de edepsizlik edip istemeyin. Ancak pek çok müfessir ayetteki hükmün umumi olduğunu, ganimetlerin de bu umumi hükmün bir parçasını teşkil ettiğini ifade ederler. Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir diye tefsir kaidesini işletiyorlar. Diyorlar ki bu ayet-i kerime tamam ganimetler hakkında inmiştir ama hükmü umumidir. Çünkü ma burada genel. Resulullah size ne verdiyse alın. Ganimet olur, emir olur, ahlak olur, sünnet olur. Onu alın tutun. Bu manayadır. Bu durumda ayetten Hazreti Peygamber'in bütün emir ve nehirlerine uymanın farz olduğu anlaşılır. Çünkü Resulullah'ın emrettiği ve yasakladığı şeyler Allah'ın emredip yasakladıklarıdır. Tabi bunun da dereceleri var. Bunu fukaha ayırmış, fıkıh alimlerimiz değil mi? Hangi emirler farz ifade eder, hangileri vaciplik ifade eder, hangileri sünnettir, hangileri tavsiyedir, hangileri mendup ve müstehaptır? Bunlar belli. Her emir farz olmuyor tabii ki. Çünkü Resulullah'ın emrettiği ve yasakladığı şeyler Allah'ın emredip yasakladığı şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın izni ve yönlendirmesiyle Efendimiz bunları yasaklıyor veya emrediyor. Bu durum aşağıdaki ayetlerden de açık bir şekilde anlaşılmaktadır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Necm suresinin başında Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Resulullah nefsinin arzu ve istekleri istikametinde konuşmaz. Hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenlerden başka bir şey değildir. Kureyşliler Resul-i Ekrem'in üstün vasıflarını, ahlaki güzelliklerini, faydalı işler yaptığını biliyorlardı. Bu niteliklere sahip bir peygamber nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Söyledikleri vahiy eserdir. Dolayısıyla bu ayetin muhtevası öncelikle Kur'an-ı Kerim'e yöneliktir. Çünkü o gün kafirlerin, inkarcıların itirazı Kur'an-ı Kerim'eydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında fazla söz söyleyemiyorlar. Fakat onun şair ya da cinnet getirmiş veya cinlerin ve şeytanların kendisine musallat olduğu biri yahut kahin olabileceğini söylemekle yetiniyorlardı. Yani vahiy, Efendimiz'e vahiy iki türlü geliyor. Birisi Kur'an vahiy ki hem manasıyla hem lafzıyla. İkincisi de sünnet vahiy, vahiy beyan, Kur'an'ı beyan eden, açıklayan vahiy. Ona da Cenab-ı Hak bilgi gönderiyor. Peygamberimiz mana Allah'tan, lafız Peygamber Efendimiz'den. Bu sünnette de emirler var, nehiler, farzlar, menduplar, müstehaplar, tavsiyeler var durumuna göre. Bunun dışında Efendimiz'in kendi konuşmaları da var. Şimdi Peygamberimizin ağzına her çıkan söz vahiydir demiyoruz değil mi? Bir Kur'an-ı Kerim var, tamamen vahiydir. İki, Efendimiz'in konuşmalarından, kendi konuşmalarından bir kısmı var ki dine dair olanlar, vahiydir, sünnet, hadisler. Bir de günlük kendi şahsi konuşmalar vardır. O da beşeri konuşmalardır. Dolayısıyla Peygamberimiz dinle ilgili konuşurken, Allah adına konuşurken, gaybtan haber verirken, ahirette şöyledir derken, geçmişte böyle olmuştu derken, Allah şunu yapmanızı istiyor derken, İşte bu konuşmalar ister Kur'an vahyi olsun ister sünnet vahyi, bunlar onun hevasından değildir, vahiy iledir. Bu ayetle kastedilen ikinci mana Hazreti Peygamber'in sahih sünnetidir. O yani birincisi Kur'an'dır, ikincisi sahih sünnet. Darimi'nin süneninde nakledilen bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam Resulullah'a Kur'an'ı getirdiği gibi sünneti de getiriyordu. Darimi'de böyle bir rivayet var. Bu sebeple bazı alimler sünnetin de vahiy eseri olduğunu söylerler. Bununla ilgili hakikaten pek çok rivayet var. Halil İbrahim Molla Hatır diye Medine'de bir hadis profesörü, hadis alimi 3 ciltlik Es-Sünnetün Nebeviyyetü Vahyün diye bir kitap yazmış. 3 cilt halinde bütün ne var ne yok ayetlerden, hadislerden rivayetleri toplamış. Yani peygamberimize gelen bilgilerin, sünnetin, sahih sünnetin, dinle ilgili olan sünnetin vahiy olduğunu ifade ediyor. Sonra bunu tek cilt halinde muhtasarında yazmış. Güzel bir kitap. İnternetten de bulunabilir. Es-Sünnetün Nebeviyyetü Vahyün. Halil İbrahim Molla Hatır. Bütün mezhepler Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağı olarak sünneti kabul ederler. Hangi çeşit hadislerin delil olarak alınacağı münakaşa konusu yapılmış. Bu hususta farklı görüşler ortaya atılmıştır. Ancak sünnetin dinde ikinci delil kabul edilmesi münakaşa edilmediği bir gerçektir. Sünnet ikinci delildir ama sünnetteki o hadisler nasıl değerlendirilir, nasıl hüküm çıkar, bunlar hakikaten bu konuda burada fıkıh çok önemli bir rol üstleniyor kıymetli dinleyenler. Fıkıh ilmi, fıkıh usulü ilmi hakikaten Müslümanların en önemli ilimlerindendir. İşte Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak, hadislerden hüküm çıkarmak, bunları tahlil etmek, değerlendirmek büyük önem arz ediyor. Bir kaide olarak şu söylenebilir. Sünneti kabul etmeyen fertler görülmüş ancak böyle bir hak mezhep bugüne kadar görülmemiştir. Hak mezhepler hep sünneti kabul eder. Ama sünneti kabul etmeyen batıl mezhepler olmuştur tarihte. Olabilir ama onlar bizi bağlamaz. Evet, kıymetli dinleyenler, sünnetin bağlayıcılığı ile ilgili daha pek çok ayet-i kerimeler var. Bunları da inşallah gelecek programda böyle yavaş yavaş göreceğiz, okuyacağız. Sünnete bağlı kalmak, sünneti muhafaza etmek, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmak, Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, güzel ahlak bahşettiği, güzel ahlakına şahit ettiği ve innekel ala hulukun azim dediği, Halili, Habibi, Peygamber Efendimiz, o güzel insan, o güzel insanın yaptığını yapmayacağız, ona benzemeyeceğiz de kime benzeyeceğiz? O zaman işte çoluk çocuğumuz, bugünkü gençler hep film kahramanlarına, oyun kahramanlarına, ne idüğü belirsiz insanlıktan çıkmış varlıkların peşine takılır giderler. Dolayısıyla bu konuda konuşan, sünneti iptal etmeye çalışan, Peygamber Efendimiz'e uymayı, sünnetine uymayı hafife almaya çalışan insanlar ne yaptıklarını bir daha düşünmeler lazım. Böyle insanlar gören bizlerin de o insanların nasıl insanlar olduklarını anlamakta gecikmememiz gerekir kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımız da burada sona eriyor. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.